Evet. Bugün ne hakkında konuşacağımızı biliyor musunuz? Tabii ki İsa hakkında. Bir yerde okumuştum. Eğer bir vaaz İsa'dan bahsetmiyorsa o bir vaaz değildir diyordu. Evet, şimdi biliyorsunuz bir süredir ruhsal disiplinler hakkında bir vaaz serisi yapıyoruz. Bugün de rehberlik, yani Rabbin yönlendirişi hakkında konuşacağız. Bu serideki vaazlarda ruhsal disiplinlerin amaç değil araç olduğunun altını çizmeye çalıştık. Bunu bir hatırlayalım. Bu önemli çünkü asıl amacımız Rabbimize yakın, onun benzeyişinde ve ona layık bir yaşam sürmektir. Neden? Tanrı'nın amacı budur da ondan. Tanrı'nın amacı sevecen bir toplum oluşturup bu toplumu desteklemek ve onun içinde yaşamak. Değil mi? Yaratılıştan beri bu böyle oldu. Yani Tanrı'nın insanı yaratmaktaki amacı buydu. İşte ruhsal disiplinler bu amaç için bizi donatmak üzere Tanrı tarafından verilmiştir. İsviçre çakısı gibi. Her iş için bir şey, bir alet var onda. Evet. Şimdi kilisenin Baba Tanrı'nın büyük ailesi olduğunu biliyoruz. Babamız ve biz. Biz onun çocukları ve aynı zamanda biz de kardeşler, değil mi? Babamız ve kardeşlerimizle birlikte kocaman büyük bir ruhsal aile. Aleluya. Aslında hepimizin bir de fiziksel bir ailesi var. Ve o da aslında aynı şekilde işliyor. Kilisedeki ailemiz gibi işliyor. Yani oradaki baba koruyucu ve sağlayıcı. Rabbimiz gibi. Sevgi ve merhametle ailesini yönetiyor. Evet, çocukların birçok istekleri oluyor ama baba bazen bunları kabul ederken bazen de onaylamıyor. Yani mesela küçük bir çocuk düşünün. Evde de soba yanıyor, eski zaman olsun. Eğer soba yanmıyorsa onun ona dokunmasını bir şey yapmayız, yani izin veririz. Fakat yanıyorsa biliriz ki evi yanacak ve ona dokunmasına izin vermeyiz, hayır deriz. Bunun kavrayışla ilgisi var. Çocukların kavrayışları orada elinin yanacağını anlayamaz. O yüzden babanın yönlendirişine her zaman ihtiyacı vardır. Evet. Babamız korumak için, bizi korumak için böyle davranır. Ruhsal aileyle fiziksel aile arasındaki benzerlikten bahsettik ve o zaman bu rehberlik konusunu da bu benzerlik nedeniyle aile kavramı içinde düşünerek incelemeye çalışacağız. Şimdi bireysel olarak Rabbin yönlendirişini deneyimliyoruz zaten. Buna alışkınız. Sorunlarımızı Rabbin önüne getiriyoruz. Dua ile ondan duymak için sessizce bekliyoruz, değil mi? Bunu bireysel olarak tek başımıza her zaman yapıyoruz. Sonuçta onun esenliğine kavuşuyoruz. Onun yardımıyla problemleri çözüyor, şifa buluyoruz. Yine bazen de kilisedeki hizmetimiz hakkında ondan yönlendiriş bekliyoruz ve alıyoruz. İmanlı hayatlarımızın her anında onunla ilişki içinde her şeyi onunla birlikte yaşıyoruz. Evet, Rabbin bireysel yönlendirmesini hepimiz biliyoruz, bunu deneyimledik. Fakat biz bugün daha güçlü ve daha etkili bir şeyden bahsedeceğiz. Rabbin toplu yönlendirişinden bahsedeceğiz. Bir örnekle başlarsak, bir konuda dua edip Tanrı'dan duymak istediğimizde, duyduğumuz şeyin Tanrı'nın sesi mi yoksa kendi iç sesimiz olduğunu anlamak zor oluyorsa, bunu kardeşlerle paylaşarak onlardan da dinleyerek Tanrı sesini daha net bir şekilde duyabiliriz. Burada birkaç örnekle anlatacağım ama örnekleri hep kendi üzerimden vereceğim. Bunu da geçen hafta sevgili John'un vaazında dinlerken çok etkilendim. Kendisi büyük bir cesaret ve alçak gönüllülükle bütün örnekleri kendi üzerinden verdi. Ben de böyle yapmaya çalışacağım. Onu örnek aldım. Evet. Ben İsa'ya karşı kuvvetli bir sevgi hissettiğimi ama iman konusunda biraz zayıf olduğumu düşünüyordum. Birkaç sene önce. Bir dua toplantısında, sizi çağrıldığınız çarşamba günkü gibi bir dua toplantısında kimsenin de böyle düşündüğümden haberi yoktu. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Bir dua toplantısında kardeşlerden biri birdenbire hiç kimse kendi imanını küçümsemesin diye bir peygamberlikte bulundu. Bu sözün o anda Tanrı'dan bana bir söz olduğunu hemen anladım. Çok sarsıldım. Ve demek ki hissettiğim şey Tanrı'dan, İsa'dan değildi. Çok harika hissettim bir anda. O zaman şöyle düşünmeye başladım. Demek ki İsa'yı seven birinin imanı da o denli güçlüdür diye düşünmeye başladım. Ve olgunlaştım. Düşünebiliyor musunuz? Yani o anda yüreğimde bir gelişme oldu. Ve ondan sonra da bu düşüncem değişti, olgunlaştım. Yani tabii ki sadece hani orada çok olgunlaştım ve çok büyük bir insan olmadım tabii. Sadece bu fikirle ilgili. Evet, İsa bize göklerden gelen sesi birlikte olduğumuzda daha net işitebileceğimizi öğretti. Matta 18 bölümde 19 ve 20. ayetlere bakıyoruz. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Amin. Evet, İsa burada bu ayetle bize hem güvence veriyor hem de yetki veriyor. Onun adında toplandığımız zaman Tanrı'nın sesini çok daha iyi ayırt edeceğiz. Evet, Tanrı'nın toplu yönlendirişi hakkında kutsal kitapta birçok bölüm ve ayetler var. Mesela elçilerin işlerinde Barnabas'ı ve Pavlus'un göreve çağrılmasını düşünelim. Elçilerin işleri 13, 1, 2 ve 3. ayetler. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Likius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'ü kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Devam ediyoruz. Mısır'dan çıkış kitabında Tanrı'nın halkını bulut ve ateş sütunuyla nasıl yönlendirdiğini biliyoruz, değil mi? Bu çok meşhur bir hikaye. Evet, Rab halkını kölelikten kurtarmak için yönlendirdi. Yine Elçilerin İşleri kitabında, bu da bilinen bir şeydir. Bazı imanlılar Kudüs'ten Antakya'ya giderek bütün imanlıların sünnet olması gerektiğini öğretmeye başlıyorlar. Paulus bunun kilisenin Yahudi kültürünün kölesi haline getirilmesi olarak yorumluyor ve buna itiraz ediyor. Bu iş büyüyor. Sonunda bütün elçiler toplanıyorlar bu konuyla ilgili. Orada Rabbin düşüncesini öğrenmek için toplanıyorlar. Yani toplu olarak bir araya gelip ona dua ettiğimizde onun sesini daha güçlü duymak için. Burada yoğun bir tartışmalar oluyor. Sonra Petrus kalkıyor. Diyor ki bu şey sadece Yahudiler için değil, müjde bütün uluslar içindir. Özet olarak, çünkü bu uzun bir bölüm, buna girersek bu başka bir vaaz olabilirdi. Elçilerin işleri 15. bölüm. İsterseniz okuyabilirsiniz. İsa'nın ve o zaman bütün herkes susuyor. Çünkü o ses Tanrı'dan geliyor Petrus'un ağzında. Ve o zaman herkes susuyor ve bu müjdenin bütün uluslar olduğu için olduğunu hepsi kabul ediyor. Burada olan şey şuydu aslında. Elçiler insan baskıcılığını ve aynı zamanda çoğunluğun düşüncesi olan demokrasiyi de reddediyorlar. %50+1'in değil, ruhun yönetiminde yaşamayı seçiyorlar. Sonra Paulus da bu şekilde öğretiyor. Diyor ki, ruhun armağanları bedene herkesin birbirine ihtiyaç duyacağı şekilde verilmiştir. Hiç kimse her şeye sahip değildir. En bilgelerin de, en yeni imanlıların da katkıda bulunacağı şeyler vardır. Hiç kimse Tanrı'nın düşüncesini tek başına bilemez. Tanrı'nın sözüne böylece baktıktan sonra bir pratik birkaç örnekle devam edebiliriz. Eğer kilise hizmetinizin nasıl devam et, hemen bir paragraf önce kilise hizmetiniz hakkında Rab'be danışıyoruz diye bahsetmiştik. Eğer bunun nasıl devam etmesi gerektiğiyle ilgili tereddütleriniz varsa, sizi iyi tanıyan ve ruhsal olgunluğa sahip olduğunu düşündüğünüz birkaç kardeşle beraber toplanıp dua edip Tanrı'ya tapının. Kutsal Ruh'u çağırın ve bu konu hakkında Tanrı'dan işitmek için sessizce bekleyin. Ben böyle yapacağım. Kafamdaki soruları ruhsal olgunluğuna güvendiğim birkaç kardeşe açtım ve benim için dua edip ruhtan dinlemelerini rica ettim onlardan. Birkaç hafta içinde bir araya gelip dua edip tapınacağız ve Tanrı'nın benim hakkımda düşüncelerini öğrenmeye çalışacağız. Başka bir örnek, evlilik hayatımızda verdiğimiz en önemli kararlardan biridir elbette. Eğer kendimizi, tabii ki müstakbel eşimizle birlikte böyle bir kararın arefesinde olarak görüyorsak, sizi iyi tanıyan kardeşlerle birlikte bu konuyu da Rabbin önüne getirebilirsiniz. Aslında dedik ki aileyle çok benziyor. Kilisedeki ailemizle, yani fiziksel ailemiz aynı şekilde işliyor. Mesela kendi ailemizde de böyle yapıyoruz. Meslek seçimi, evlilik, başka bir şehre taşınma gibi önemli kararlarda aile büyüğüne, babamıza ve kardeşlerimize danışıyoruz ve onların düşüncesini alıyoruz. Neden? Çünkü eğer bizim düşüncemizi desteklerlerse, verdiğimiz kararı hayata geçirdikten sonra da bizi destekleyecek ve hatta bize yardım edecek. Öyleyse ruhsal ailemizde de böyle yapacağız. Hem de Rab'den alınan yönlendirişle yapılan her şey kutsanmış olacaktır. Ne kadar güzel. Daha ne isteyelim? Evet, biz büyük bir ailenin parçasıyız ve bizim babamız, göklerdeki babamız, her şeye gücü yeten egemen Tanrı. Harika. Biz imanlı toplulukları ruhun yönetimiyle alınan kararların gerçekliğini keşfetmeliyiz. Mesih'in adında toplanıp onun isteğinin bildirileceğine iman ediyoruz. Pazarlıklar, anlaşmalar yerine Tanrı'nın onayını arıyoruz. Çünkü bizim ortak noktamız her konuda aynı fikirde olmamız değil, Rab'den duyma ve ona itaat etme arzusunda olmamızdır. Bizi bir araya getiren esas şey budur. Evet. Yuhanna 17, 22 ve 23'e bakıyoruz. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Amin. Şimdi bir de ruhsal önderlikten bahsedelim isterseniz. İmanlı topluluklarında, kiliselerde bazı kardeşler ruhsal yönlendirme konusunda yetenekli olabilir. Bu kişileri biliyoruz. Evet, ben bir tanesini tanıyorum. Kilisemizin kurucusu Andy McCulloch. Birçoğunuz onu siz de tanıyorsunuz sanıyorum. İşte yeni iman ettiğim zamanlarda sık sık düşüşler yaşıyordum. Kiliseden uzaklaşıyordum. Ama Andy her zaman beni aradı. Her hafta hiç peşimi bırakmadı. Her hafta aradı ve benimle buluştu. Onun yalnız bir özelliğinden bahsedeyim. O eğer sizi bir yere çağırırsa ona hayır diyemiyorsunuz. Saygıyla gidiyorsunuz. Böyle bir özelliği vardı yani kişisel olarak. Evet, bunlardan birinde yine böyle bir düşüş yaşadığım zamanlarda bana şu meşhur ip cambazının hikayesini anlattı. Bunu ben de size anlatmak istiyorum. Şimdi büyük bir uçurum düşünün. İki yakası arasında bir ip gerildi ve bir ip cambazı da oradan yürüyerek şeyin ipin üzerinden karşıya geçiyor ve geri geliyor. Sonra bir tane el arabası, şu inşaatlarda kullanılan el arabaları var ya, tek tekerlekli, onu da ipin üzerine koyuyor ve onunla beraber gidiyor ve oradan geri geliyor. Sonra insanlara sesleniyor, diyor ki, buradan karşıya geçip geçemeyeceğimizi biliyor musunuz? Biliyoruz, gördük, eminiz. Peki, bu arabaya biriniz binerse onu geçirip geri getireceğimi inanıyor musunuz? Tabii ki. Peki hiç binmek isteyen var mı? Hiç kimse binmiyor. Şimdi işte burada bana bu hikayeyi anlatmıştı. Ve ben de o zaman o işte kafamdaki sorular, deli sorular falan, o zaman dedim ki hemen Andy'ye, sen beni karşıya geçirebilir misin? Ama o bana dedi ki, hayır ben yapamam. Ama sana şunu söyleyeyim, ben o arabaya binmiş bir kişiyim. Seni karşıya geçirecek olan Mesih İsa'dır. Yani bu şekilde ruhsal olarak beni sürekli yönlendirdi. Böyle kişiler iyi ki var. Onlar anlayışlı, sabırlı ve bilge olurlar. Kutsal ruhun onlardaki armağanı budur. Onlara ruhsal abiler ya da ablalar diyebiliriz. Ruhsal abiler ya da ablalar, Tanrı'nın kullandığı yol göstericilerdir. İnsanları kendi ilimlerine, kendi düşüncelerine göre değil, Tanrı'nın isteğine göre yönlendirirler. Daha deneyimli olsalar da, öğüt verdikleri kişiyle birlikte aynı zamanda öğrenir ve olgunlaşırlar. Hani alçak gönüllüdürler. Ruhsal yönlendiriş için bu kişilere gidebiliriz. Sadece ruhsal sorunlar için de değil, hayatın her noktasıyla ilgili bunlara, buna başvurabiliriz. Elbette alçak gönüllülükte. Alçak gönüllülük çünkü bizim özümüzdür. Çünkü bunu İsa'dan öğrendik. Markos 10. bölüm 45. ayet. Çünkü insanoğlu bile hizmet etmeye değil, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Amin. Şimdi bir vaazda alçak gönüllülükten bahsetmezsek olmaz. Nasıl İsa'dan bahsetmeyen vaaz, vaaz değildir dedik. Elbette alçak gönüllülük de bizim inancımızın en temel özelliklerinden biri. Ama aynı konuda, aynı zamanda bu konuda biraz zorlanıyoruz. Başta ben mesela. En deneyimsiz kişiden bile öğrenecek bir şey var mıdır diye sorsanız, cevabın kesinlikle evet olur. Gerçekten samimi olarak düşüncem budur. Buna inanırım ve bunu savunurum. Ama gerçekten böyle bir kişiyi dinliyor muyum? İşte dürüst olmak gerekirse buna cevabım evet değil maalesef. İyi niyetli olarak alçak gönüllü olmaya çalışsak bile günahkar benliğimiz bizi bir çırpıda kibirli bir kişiliğe dönüştürüyor. Sakın yanlış anlamayın, biz dediğime bakmayın. Kendimden bahsediyorum. Evet, ben de bu konuda kutsal ruhu almadan önceki Petrus var ya, kendimi onun gibi olduğumu düşünüyorum. Kutsal ruh onu nasıl değiştirdiyse beni de ıslah etsin diye her zaman dua ediyorum. Evet, ruhsal abiler de, ruhsal yönlendiriş alan kardeşler de bunu alçak gönüllülükle yapacak. Başlangıçta John'un itiraf konusunu anlatırken burada nasıl alçak gönüllülükle paylaştığını gördük. Aynı şekilde alçak gönüllülükle yapacağız. Eğer kardeşlerimizden öğrenebileceğimize kadar, inanacak kadar alçak gönüllüysek,
ruhsal yönlendirişin gerekliliğini o zaman görür ve anlarız. Kardeşini dinlemeyen kutsal ruhu da dinleyemez. Şimdi buraya kadar Tanrı'nın yönlendirişinden toplu rehberliğin daha etkin ve güçlü olduğundan, kardeşleri dinlemenin öneminden ve ruhsal önderlikten bahsettik. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir iki ufak nokta var. Onların üzerinde de durmak istiyorum. Toplu rehberlik eğer lütufla bağdaşmazsa yozlaşır. Sadece yanlış davranışları düzeltme görevi görür. Önderler kendi düşüncelerini bireylere empoze eder, farklı düşüncelerin dışlandığı, herkesin aynı düşünceye getirildiği bir düzen oluşur. Ne demiştik? Kardeşini dinlemeyen kutsal ruhu da dinleyemez, değil mi? Herkesi dinleyeceğiz. Ama bunun tersi de çok uygun değil. Çünkü o zaman bazı kişiler önderlerin görevini yapmasını engel olur. Önderlerin imanlı topluluğunun düşüncelerine elbette ihtiyaçları vardır ama Tanrı onlara yönetme ve görevi verdiğine göre en ufak şeyler için hesap vermeleri gerekmez. Kilisede herkes eşittir ama herkes eşit söz hakkına sahip değildir. Tanrı kiliseye yetkili önderler atamıştır ve kendi isteğinin yeryüzünde yerine gelmesini bu yolla sağlamıştır. Bu aynı zamanda önderler için çok ağır bir yüktür esasında. Eğer Tanrı'nın içine gerçekten bakıyorlarsa, ki kilisemizde böyle olduğunu görüyorum, onları desteklemek ve onlar için dua etmemiz gerekir. İkinci bir husus da toplu rehberliğin sınırlarıyla ilgili. En büyük toplu rehberlik kutsal kitap. Kutsal kitabın sınırlarını aşmaması lazım bu yönlendirişlerin. Eğer kutsal kitap Tanrı'nın sözü ve insanları kendi sözünün dışında bir şekilde yönlendirmez. Eğer böyle bir yönlendirme varsa ve kimden gelirse gelsin Tanrı'dan değildir diye düşünmemiz lazım. En büyük ve asla yanılmayan rehberimiz Tanrı sözü kutsal yazıdır. Sonuç olarak toplu rehberliğin kendi yetersizliğimizle sınırlı olduğunu unutmamalıyız. Çoğu zaman iyi niyetli çabalarımıza rağmen ön yargılarımız ve korkularımız bizi ruhla yönetilmekten alıkoyar. Pavlus ve Barnabas ikinci müjdeleme yolculukları sırasında Markos'u yanına alıp almamak konusunda anlaşmazlık yaşamışlardı. Elçilerin İşleri 15, 37 ve 39. ayetlere bakıyor. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyor. Ama Pavlus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öyle bir keskin anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Böyle şeylerin kilisemizde olmasını istemiyoruz. Evet, imanlıların hayatlarında Rabbin düşüncesi çok önemlidir. Aldığımız kararlar, yaptığımız işler için Tanrı'nın desteğini ve bereketini almak istiyoruz. Rabbin isteği ve kutsamasıyla yapılan her şey çok iyi sonuçlar üretecek. Çok iyi sonuçlar üretecek çünkü Rab iyidir. Onun benzeyişinde ve ona yakın bir yaşam sürmek için bize sağlamış olduğu ruhsal disiplinleri kullanalım. Ruhsal disiplinleri uyguladıkça gelişeceğiz. Hemen bir görün ya da söz gelmezse hayal kırıklığına uğramayalım. Ruhsal gelişimin enginlerine yelken açmadan önce kıyılardaki açık mavinin tadını çıkaralım. Faydalarını yaşadıkça onları daha iyi anlayacağız. Rabbin sesini duymayı ve ona itaat etmeyi yüreklerimize koymamız lazım. Dua ve tapınma ile ruhu çağırıp bekleyelim. Bize fısıldamasını duymak için sessiz kalalım. Kardeşlerimizi dinleyelim. Tanrı belki de onların ağzından bize konuşacak. Sorularımızı cevaplayacak. Toplantılarda Rab'den görüm alanlar ve söz duyanlar duyduklarını mutlaka kardeşleriyle paylaşsınlar. Çünkü belki de bir kardeşe Tanrı'nın bir mesajı var. Ne demiştik? Tekrarlıyorum. Kardeşini dinlemeyen kutsal ruhu da dinleyemez. Ve son olarak, her işe başlamadan ve her işin sonunda dua edelim. Dua, göklerin kapılarını açan anahtardır. Şimdi bir duamız var. Bu duayı hep birlikte yapmak istiyorum. Evet. Hep birlikte lütfen oradan okuyarak bana eşlik edin lütfen. Rabbim, bize bulut ve ateş sütunuyla yol göster. Bizi yönlendir. Çekingen bir şekilde atılgan, yumuşak bir şekilde güçlü, acı çekerek zafer kazanan bir halk olmamızı sağla. Ve her şeye gücü yeten Rab, böyle kiliseler oluştur ve onları çoğalt. Amin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.